Herkese iyi akşamlar. Girişimci Parkı Girişimcilik Sohbetleri 62. yayınımızla devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Seftap Yasin. Seftap Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhaba, hoş buldum. Merhaba.
Merhabalar. Şimdi ben sizi önce Girişimci Parkı'na konu olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim bana bu teklifi verdiğiniz için, çağırdığınız için. Aranızda görmek istediğiniz için ayrıca ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Ben Seftap Hanım'ı tanıyorum ama konuklarımız için bir de kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Seftap evet. Hanım kimdir?
Kimdir? Evet. Şimdi ben Seftap Yasin, 22 yıldır eğitmen ve danışman olarak çalışıyorum. Geçmişimde insan kaynakları kademeleriyle işte İstanbul Holding'lerinde, daha sonra da işte yabancılarla yaptığım çalışmalarla Alman-İspanyol ortaklığı, CV'mde görürsünüz LinkedIn'de. Danışmanlık süreçlerinde de daha çok Amerikalı firmalarla çalışma fırsatı buldum. Birçok firmasıyla çalıştım. Bunun içinde büyük holdingler var, Sabancılar, koçlar var. Özellikle koçla çok çalışma fırsatım oldu. Aygaz, Beko, Arçelik. Onunla başlayan bir eğitmenlik sürecim var. Onun arkasından da işte bankalar olsun, diğer KOBİ'ler olsun, pek çok şirketi az değil 22 yıl kendimizi de geliştirerek, yani yaptığımız çalışmaları şirketimiz doğrultusunda çevrenin, çemberin, günün ihtiyacına uygun olarak yönetim becerilerine doğru kaydım. Burada davranışsal, bilişsel motivasyon bunlardan biri. Bütün bu kademelerde bir yöneticinin, bir liderin grubunu, ekibini en iyi şekilde nasıl yönetebilir? Hangi basamaklarda takılıyorsa o basamaklar üstünde birebir nasıl çalışılır? Eğitim toplu halde çok yapılan bir şey. Bunu severek hep yapıyoruz ama birebir çalışıldığında çok derin sonuçlar elde ediliyor. Ben de ne olması gerektiğini hep çalıştık ama nasıl olması gerektiği üzerine çok emek verdim. Bugüne kadar da geldim. Motivasyon da bunlardan biri. Hayatımda çok örnek var çünkü ben yaşayan biriyim. Bunu da çok seviyorum. Her bir katılımın içinde hayatı yaşayarak edindiğim tecrübeleri de paylaşıyorum. Bir tane evlat büyüttüm.
Allah başlasın.
Teknik Üniversitesi'nde okurken işte mezuniyette ikinci bebeğim ben gireceğim diye işaret veriyordu. Biraz cesurluyum, girişimci ruhum var yani. Sonra işte
evet.
41 yaşında bu şirket oluşumuna girdim. Almanlarla çalışmam, İspanyol-Alman ortaklığındaki çalışma bitince 98 krizinde, düşünebiliyor musunuz? Krizde biz
evet.
Kurmaya karar verdik. Böyle de evet, biraz bugün anlatacağım başlığımızı da oluşturan şeyleri hayatımızda yaşadık. 3 tane evlat dediğim gibi. En büyük oğlum 42 yaşında, az değil. Babaanneyim aynı zamanda. Böyle tatlı, bu yaşıma kadar genç kalıp çalışıyor olmaktan son derece mutluyum. Yaşam coşkum insan sevgisine dayanıyor. Onun için işimi de çok severek yaptığım için, bana bu sevinci ve sevgiyi hayat sunduğu için çok minnettarım. Sizlerle de bugün kendi motivasyonumun basamakları doğrultusunda öz motivasyonumun olduğunu konuşacağız. Zaten başlık çok şey, girişimciler için olduğu için, girişim içinde olan, yani bir şeyler yapmak isteyen, hayatta kendi başına kendi yeteneklerini, fikirlerini hayata geçirmek isteyen insan zaten isteklidir ve bir şeye motivedir. Motivasyon ne demek kelime anlamı olarak? Genellikle istekli olmak demek bir şeyi.
Evet.
Bir konuda isteği olmak demek. Peki girişimci ne demek? Fırsatları, iş fikirlerini düşünüp bunları risk alabilen ve bunları hayata, faydaya dönüştüren, üretime dönüştürebilen İnsan ve insan potansiyelini taşıyan insan demek girişimci.
Evet.
Peki motivasyon bunun yanında ne? Harekete geçiren, işte enerjilendiren, devamlılığı olduğunda da hani daimi motif şeklinde zaten hareket ana temel altyapısı. Performansı arttıran da bir dürtü.
Evet.
Biliyorsunuz günümüzde moral motivasyon anlamında iş dünyasında işte beni motive etmiyorlar hocam. Biz motive olmuyoruz. Yöneticilerimiz motive etmiyor. Sonra yöneticiler şöyle bağırıyorlar. Ya bizi kim motive edecek? Kimle uğraşacağız filan? Bizden çalışan beyaz yaka, mavi yaka hem de yöneticilerle bir arada tabii dengeyi kurmaya çalışan danışmanlar olarak çalıştığımız için hepsi haklı. Peki bunların dışına çıkarsak bugünkü konunun başlığında öz motivasyon dediğimiz şey. Bir şeyin başına öz geliyorsa o seninle ilgilidir demek.
Şimdi çok özür dilerim. İsterseniz ben sunumuzu yansıtayım, öyle devam edelim.
Buyurun.
Alıyorum size şöyle hemen. Buyurun.
Sunumumuzu da yansıtayım.
Başından önce şunu yorumumu yapmak isterim sizlere. Gerçekten hayranlık uyandıran birisiniz. Ben sizi daha önce dinleyen fırsatı elde ettim.
Yani size övülmek böyle ter bastırıyor insanı. Bakın böyle terler oluyor övüldüğü zaman.
Evet,
biraz
yani
utanırım övülmekten ama teşekkür ederim böyle gördüğünüz
için. Eminim bu sunumu binlerce kez yapmışsınızdır. Ancak her dinlediğimde ilk kez yapıyormuş gibi bu heyecanınızı veriyorsunuz. Ve bence ODTÜ'de okurken hani ikinci çocuğunuzu hani hamile olduğunuzu anlamanız zaten büyük bir girişimcilik. Onu da söylemeden edemeyeceğim.
Yani şey ODTÜ'de tabii o yıllarda biliyorsunuz bizim dönemimiz anarşik hareketlerin, gençlik hareketlerinin olduğu yıllar. Bugüne kadar gelmiş olmak büyük şans tabii. Biz böyle şeyleri saklardık yani sessiz saklayarak. Şimdi partiler veriliyor filan. Bu da çağımızda şeyse. Bizim saklantılarımız içinde işte kendi iç sevinçlerimizle böyle bici taşırdık bunları. Bahane etmekten, bu konuda kaygılanmaktan imtina eder ki yani hiç güçlü olacağız ya o neslin insanlarıyız. Evet, motivasyon üstünde yürüsek sizin söylediklerinize hakkında düşündüklerinize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu yolculukta kişi olarak, insan olarak eğer biz bir şeye motive olmak değil, kendimiz bir şeyleri yapmak istiyorsak ki girişimciliğin şeyinde bu var, zaten içeride bir şey dürtüyor sizi. Hani bir şey yapmak istiyorum ama ne yapmak istiyorum? Daha iyisini istiyorum ama ne yapmak istiyorum? Falan gibi. Benim hayatımda da bu bir teşvikle oluyor. Bütün girişimciler ilk fikirlerini bir teşvikle alıyorlar. Mesela bende nasıl oldu? Oradan örnek vereyim. Ben Alman organizasyonunda çalışırken son derece memnundum. Çünkü Alman disiplini bugün dünyada bilinen bir disiplin. Bugün insan kaynakçı olarak da insan kaynağı eğitilmiş kaynak arayışındayken hani bir disiplin altında yetiştirilmiş insanları bünyemizde bulundurup lider olabilecek, gelecek vaat eden kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz değil mi? Bütün şirketler aynı amacı güdüyorlar. Bunu yaparken ben 95 senesinde bir eğitim aldım. 94 senesinde bir eğitim, yöneticilik eğitimi 6 gün. İspanya'dan Tony Bilmem Buzan birisi, o zaman ünlü değil, işte şey üzerinden, kendi ülkesi üzerinden İspanya'da eğitimini yapıyor ve sonunda Türkiye'de İber Oteller zincirinde, İberya organizasyonlarında bizi eğitecek. 6 gün ben bu eğitimi dinledim ki Türkiye'de öyle bir şeye katılmamışım. Öyle hani konferanslar var ama eğitim, işte testler, dosyalar filan. Acayip hoşuma gitti. O 6 günün sonunda ben kendimdeki değişikliği, işte her zaman bildiğimiz ama o bilginin ne işe yaradığını bilmediğimiz o kaynakları bir arada yaşayıp uygulamalar yapınca ya dedim bu ne güzel iş ya dedim. Bakın bir şey isteklenmeniz için örneğini görmeniz lazım. Biz sahnede bir şeyleri sizi de heyecanlandırmış, işte harika falan diyebiliyorsanız içinizden şöyle bir şey geçer. Ay ileride ben de böyle bir şey yapsam falan. Değil mi? Birinin sizi teşvik etmesi. Bu nokta motivasyonun temel kaynağı. O zaman biz sosyal varlık insan olarak birbirimizle iletişim içinde olmadan herhangi bir motivasyonu inşa edemiyoruz. Temel olarak bunu bilelim. Hani dağa çıktım, mağaraya kapandım, doğayı da seyrettim, neyin motivasyonu? Huşu duyabilirsin, sevinç duyabilirsin. Aman ne güzel renklere bak dersin. Ama bir fiil, bir şeyi yapma, bir şeyi inşa etme isteği bir örnekle, sizi teşvik eden bir olayla, bir mahrumiyet veyahut da bir fazlanın coşkusuyla meydana gelebilir. Bu nasıl bir iş deyip de düşüncelere dalıp işte ondan sonraki 5 yıl oturdum hazırlandım ben Türkiye'de bu nasıl yapılır diye. O zaman Google Baba yok. Hani şimdi şey diyoruz ya, Google deyince kocaman her şeyi yazıyorsunuz. Bütün cevaplar geliyor. Bütün kütüphaneler elinizde. Eğer kitabınız yoksa bizim dönemimizde bilginiz de yok idi. Gazete o konuyu almadıysa gazetede de rastlayamıyordunuz. Yani kitabınız kadar bilgiye veya iletişimde olduğunuz çevrenizdeki insanların size verdiği bilgilere ancak ulaşabiliyordunuz. Bugün hem gençlerin hem çalışanların hem bütün hayatta adım atanların büyük bir kaynağı var. Her yer bilgi. Ve bu temel motivasyon, yani istediğiniz her şeye ulaşabilme, bu konuda bilgiyi ayıklayabilme, o bilgiden faydalanma, yol, yöntem, yordam, bütün bunların izinde yürüyebilme, bugün için hani eskisine göre diyeyim, çok emek vermiş insanlara kolay bir durum. Bunun artıları da var, eksileri de var.
Ben burada bir araya girerek bir soru sormak istiyorum. Sizce mesela şu an günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani Google Baba'ya evet. Geçtim her taraf. Hani bir şeyi sadece öğrenmek isteyin binlerce eğitim bulabilirsiniz. Mesela evet. Sizce bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça acaba değersizleşiyor evet. Gibi bir şey oluyor mu sizce? Hani
bilgiye ulaşmak kolay ama o söylediğiniz bilgi her yerde gerçek bilgi değil. Kirlilik olduğu için bu sefer ikinci bir şey çıkıyor. Hangisi doğru? Acaba herkesin düşünüp benim şu anlattıklarımda bile sorgulanması gerekir. Bu kadar tecrübesi var, bu kadar zamandır anlatıyor. İşte Sevtap Hocam da çok güzel anlatıyor. Hayır, bunlar sizin gözünüzü boyamasın. Bilginin artık sorgulanması ve gerçeğe uyup uymadığı, hatta günümüze uyup uymadığı konusunda üzerinde çaba göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ağzı olan konuşuyor derdi eskiden, espri yapardık bizim şeyimizde, öğrenciliğimizde veya ilk gençliğimizde. Artık her düşünen dile döküyor düşüncesini. Doğru mu? Yanlış mı? Parametreleri oturuyor mu? Tarihsel süreci var mı? Bir geçmişin dip kaos sebeplerden geliyor mu? Yürüyor mu? Hakikaten söylediği yere bizi ulaştırır mı? Yeterli mi? Bu konularda hiçbir sorgu yok. Bir tane uzmanlığınız olsun, bir meşhurluğunuz olsun, ününüz olsun yetiyor. O insanın her dediğini doğru algıladığınızda yanılgılara da düşmek mümkün. Aslında bir şeyin sizi motive edebilmesi, sizi harekete geçirebilmesi, konuya dönersem eğer, harekete geçirebilmesi bir örnekle, bir teşvikle, bir bing diye hani zihninizde bir şeyin aydınlanmasıyla olabilir. Ama bu yeterli bir şey değil. Çünkü bir girişimde bulunacaksınız. Bunun için istek duyuyorsunuz. Fakat bu girişimcilik kişiliğinin, özelliklerinin ve bu yolculukta size lazım olacak bütün bilgi, yöntem, planlama, aşamalar, uzman kişilerin orada olup olmaması gibi pek çok verinin yeni ve yeniden sizde olması gerekiyor. Bununla ilgili bir araştırmaya bu sefer vakit ayırmanız gerekiyor. Yani ben istedim, yola da çıktım. İyi aman da ne güzel yapayım. Böyle bir denklem yok. Eğer böyle düşünüyorsak zaten motivasyonumuz daha köşeyi dönmeden, hani ilk durağa gelmeden tükeniyor. Burada ben şuna çok önemsiyorum. Tabii ki cesur olacağız her konuda. Yani bir konuda ben bir şeyler yapmak istiyorum demek bir cesaret belirtisi. Cesaret çok önemli. Bir şeyi değiştirmek de bir cesaret. Yani ben bu işten memnun değilim. Yeni bir iş istiyorum ve şöyle bir iş istiyorum. Hani elinizde para getiren, maaşınız olan bir işi bırakıp yeni bir işe gitmek bile bir macera. Acaba nasıl insanlarla karşılaşacağım? Orada tutunabilecek miyim filan? Bu maceralar sizin ülke ekonominizle, işsizlik standartlarıyla, dünyadaki işsizlik akışlarıyla da birleştiğinde veya ekonomik zorluklarla da birleştiğinde ne oluyor? Korkularımız, kaygılarımız daha fazla kendini gösteriyor. Burada kişilik olarak girişimciliği içinde kaynatan insanlar, yaratıcı insanlar, biraz şey oluyor, hani akıllı düşünürken deli dereyi geçermiş böyle çok akıllı, çok sıkı, işte ince araştırmalar yapmak o yaratıcı insanları çok sıkar. Hatta o girişimci insanlarda çok rastlarsınız. Bir adam bulur, güvenir ve al şunları yap, benim için şunu araştır filan der. Kendisi o sıkıcı alanlardan kendini geri çekmek ister. Evet, girişimci kişilik olarak cesur olmalı, istekli olmalı. Hatta bu isteği öyle kararlılıkla yürümeli ki tutkuya da içine almalı. Zaten bir insanda tutku varsa bir konuda ne engel koyarsanız koyun önüne onun motivasyonu düşmüyor. Yani yapamadım bir daha denerim. Olmadı bir daha yaparım. Bu vazgeçmezlik duygusu bizim motivasyonumuzu da olumlu yönde etkileyen şeylerden biri. Kararlı olmak, zorluklar karşısında dayanıklı olabilmek, fikrine ve yapacağı işe insanın inanması. Siz şimdi hayal edin Neslihan Hanım. Mesela hayatta siz deseler ki ne iş yapmak istiyorsun? Kendin için ne hayal ediyorsun? Tamam, iş hayatı, faturaları ödemek için bir işe giriyoruz, maaşımız, ailemize destek oluyoruz. Bugünün ince koşullarında, ince yollarda yürüyoruz filan. Ne istersin diye sorsalar. Neslihan Hanım ne ister?
Yani ben ne isterim?
Ne ister? Ne iş yapmak?
Ya şimdi bunu bir öğrenciye sormak biraz şey oluyor. Biz daha henüz öğrenci olduğumuz için şey bakıyoruz. Ya paramızı bir kazanalım. Hani. Evet. Evet. O modda bakıyoruz ama ben ne isterdim?
Çok haklısınız ama vardır bir hayaliniz, ne isterdiniz?
Evet, ben ne yapmak isterdim? Ben böyle içerik üreticisi olmak isterdim. Bir platforma, bir iş şirketi. Evet, böyle
evimde. Yani yaptığınız iş bu işin kuyruğu, kenarı. Evet. Şimdi ben bütün öğrencilerim, danışanlarım mesela diyorum ki ne yapmak istersin? Ben soruyorum bu soruyu birçok işe. Aman hocam huzur istiyorum. Gideyim böyle işte bir kafe açayım, kenarından da bilmem ne yapayım, arada da bilmem hizmet edeyim filan. Kafe açmak hayattaki en zor işlerden biri. Ama eğer siz kendi işinize güvenirseniz, gerçekten tutkuyla, hani moda değil de tutkuyla bu işe bağlanırsanız oradaki motivasyonunuz tabii ki farklı olacak. Bir kere gelişime açık olabilmek, bu iş işte, bu listeyi uzatabiliriz. Öğrenmeye açık olmak, yapacağınız işte olumsuz eleştiri geldiğinde bunları göğüsleyebilmek. Çünkü ben desem ki ben işte eve geldim, ben artık iki çocuk sahibiyim, serbest bir iş yapmak istiyorum, hürcüm, eşime gel. Ya saçmalama ya, düzgün rahat mı batıyor? Düzgün işini yap, yürü filan. Girişimcilerin kaderi farklı insanlar oldukları için, farklılıkları içlerinde barındırdıkları için, sanatçılar gibi yaratıcı oldukları için, böyle rahatsız da oldukları için, yeni bir şeyler yapmak istedikleri için ilk danıştıkları veya da fikrini açtıkları kişilerin %90'ı olmaz o iş.
Evet.
Ya o kolay değil o iş bile. Külhan külhan sanki denemişler, tüketmişler, bitirmişler de sana da olmaz o iş. Şimdi olmaz o iş beni etkiliyorsa ben öz motivasyonumu koruyamam. Çünkü demek ki bir ikinci şahısların, üçüncü şahısların onayları üzerinden motive oluyorum demektir. Desteksiz, bastonsuz, kendi hedefimde yürüyebiliyorsam orada öz motivasyondan söz edebilirim. O bir kuvvettir çünkü. Bu her zaman olacak diye bir şey yok ama ilk başta ihtiyacımız olan şey kendim yürümek, kuvvetini kendimde bulmak. Eleştirilere karşı bu eleştiride gerçeklik payı var mı diye alınganlığı ortadan kaldırmak. Bakın, eğer biz bir motivasyondan ve bunun sürekliliğinden bahsediyorsak kendimizin hakkında da fikirlerimiz olmalı. Ben en çok nerede çöküyorum? Biri bana ne yaptığı zaman kaldıramıyorum. Türk insanının, bir Türk olarak söyleyeyim, bu kadar yılımı ülkemde onurla yaşadım. Hepimiz çok alınganız mesela. hep övülmek isteriz yani. Övülen varlık olmak isteriz. Çok çok böyle. Her yaptığımız doğru. Aklımıza çok güveniriz. İkinci akıllar, üçüncü öneriler sinirlendirir bizi hatta. Yani ne bileceksin sen, orada mıydın? Ya baba bırak ya işte. Falan. Hele büyükler öneriyorsa ya sevgili sen memur kafalısın filan. Kalıplara koymuşuzdur. Gerçeklik payı var mı diye diyalog yapamayız biz. Hemen alınırız. Sinirleniriz. Küsme huyumuz da pek meşhur. Öyle de güzel küseriz ki dünyada yok bizdeki küsme özellikleri. Tatlı. Yani birinin bir kusurunu bul, hemen ayıkla yani. Ben iş hayatımda farklı ekollere mensup, yani Musevi dostlarımızla, Hristiyan işte kardeşlerimizle, farklı ekollerde kişilerle, iş adamlarıyla, ülkemiz biliyorsunuz bir aşure gibi, her çeşit var ve lezzetli bir karışım. Onlarla çok çalıştım. Beni en çok etkileyen ve motivasyonumda çok etkisi olan temel ve ortak bir huyları var. Bütün özellikleriyle kişileri nerede, nasıl, en iyi tarafı neresi şeklinde bakıyorlar. Ayıklamıyor. Zor taraflarını anlıyor, biliyor ama kendi için kolay olan, lazım olacak, bunu çalışma arkadaşlarıyla, paylaşma arkadaşlarıyla yapıyor, bunu gözlemledim, birlikte çalıştım çoğuyla. Benim ilk patronum Bay Vitali Hakko'dur. Rahmet olsun. O kadar güzel şeyler öğretmiştir ki bize. En huysuz müşteriyle nasıl baş edeceğimizi ben Bay Vitali'den öğrendim. Çünkü alınganlık yok adamlarda. Analiz var. Analiz ediyor. Mesela diyorum ki ya Karen'cim kızmıyor musun? Görmüyor musun? Seni kandırmaya çalışıyor bu musluk tamircisi diyorum. Hayatım, bizim işçilerimiz böyledir. Şimdi hallederiz diyor. Siniri alınmış gibi. Bunun motivasyonu bozulur mu? Neden? Bilgisi var bakın. Toplumu hakkında, çevresi hakkında ya da ilişkide olduğu, iş yaptığı insanlar hakkında real bilgisi var. Duygusal bilgisi yok. Bizim duyguya yattığımız için motivasyonumuz dıkıdık dıkıdık bir iner bir çıkar, bir iner bir çıkar. Biz bir türlü bir midilliye bineriz, bir şahlanır ata bineriz. Bir türlü bir düzgün, rutin yürüdüğümüz olmamıştır. Burada ikinci bir faktör daha var. Bütün cesaretimize, istekliliğimize, tutkumuza, kararlılığımıza rağmen önemsediğimiz bir veya birkaç kişi bize destek olmasın, bizi onaylamasın, öz motivasyonumuz, beklemediğimiz kişiler bizi övsün, hiç umur olmaz. Ama beklediğimiz insandan övgüyü veya takdiri alamadığımızda, çalışma hayatında da bu böyle, iş hayatının her alanında da böyle, çökeriz hemen. Yani çok değer veriyorsam babamın beni onaylamasına, babamın onayı olmadığında içim kırık yürürüm, toparlanamam. İşte erkek arkadaşım veya eşim veya en sevgili kız arkadaşım bana destek olsun, bana hayran olsun istiyorsam. Yani biz kişilere bağlıyoruz morallerimizi, motivasyonlarımızı. Kendimize ait ve ben olarak benden ötürü diye bir yolculuğumuz yok. Peki bu nasıl oluyor? Ben bu yaşımda bunu kolay söylüyorum. Gençlikte kolay bir şey mi bu?
Değil.
Hiç değil. Çünkü eğitim, yaşanmışlık, hayata katılma. Bir kere şunu öneriyorum. Eğer öz motivasyonumu geliştirmek istiyorsam ya da sizler geliştirmek istiyorsanız, deneyim için tekrar tekrar uğraşmaktan ve hayatın içinde antrenman yapmaktan, olaylar ve problemler üzerine, çözüm üzerine düşünmekten, bir şeyleri halletmek için gayretten vazgeçmeyiniz. Çünkü insan bildikleriyle bir şey yapmaya başladığında bilmediklerini aklettiğini hayretle görüyor. Hiç uğraşmayın, hiçbir şey öğrenemezsiniz. Kitaptan bir yön bilgi öğrenin ama hiç onları hayatın içinde uygulamayın, yapmayın. Yani fiil faaliyete geçmeyin. Hiçbir şey öğrenemezsiniz ve bir şeyleri yapabilmek bilmekten çok daha özel bir motivasyon. Çok bilirim, ezbere bilirim, hafızam fil hafızasıdır, bütün tarihleri bilirim, bütün işte şu iş nasıl yapılır bilirim, ekonomi bilirim ama köşeme oturur, televizyonda işte haber programları izleyerek, rant yiyerek oturmuş, hiçbir şey yapamazsın. Bu seni motive etmez, doyurmaz, anlam yok çünkü. Ben hayatın içindeysem bir şey, bildiklerimle yapabildiklerimin keyfini çıkarıyorsam, onun orada zevk var, emeğin sevincinde zevk. İşte o zaman motivasyonumuz yüksek oluyor ve böyle kaynıyor her seferinde. O zaman bir güven geliyor. Bugün özgüven, hocam bu nasıl gelişecek filan. Çalışarak gelişecek. Yapabildikçe kendine güvenirsin. Özgüven ne demek? Kendine güvenin demek. Ben kendimi tanımazsam kendime nasıl güveneceğim? Kendi becerilerimi geliştirmezsem ben yaparım nasıl derim?
Önce
kendi için yurt dışına gidemiyor değil mi? Evet. Ay diyor, bilmiyorum, kaybolurum, maybolurum. Ömür boyu bilmiyor ve ömür boyu gitmiyor. Bilgisi yoksa yapabilme yetisi de yok. Evet. Ha, bizim özellik daha var, üzülerek. Bilmiyoruz da, bilmediğimizi de bilmiyoruz yani. Bilmiyorum demeye de utanıyoruz.
Kabul etmiyoruz mu?
Kabul etmiyoruz. Ve bildiklerimizle öyle değil böyle diyoruz falan. Çok efeyiz bu konuda. Mesela ben yöneticilerle çalışıyorum. Benim işim üst düzey yöneticilerin sorumlulukları çok yüksek olduğu için tek tek onların kendilerini ve ekiplerini yönetebilmeleri konusunda hassasiyetle yürümelerini sağlamak. Tabii burada şirkete insan kaybettirmeleri, mobbing farkında olarak veya olmadan mobbing yapmaları, insanların potansiyellerini kendi kapasiteleri içinde kısıtlamalarını engellemek de bizim görevimiz. Şirketler bir yıl yatırımlar yapıyorlar, birçok para yatırıyorlar, kaynaklarını harekete geçiriyorlar, holdingleşiyorlar, borsada kağıtları oluyor. Ama içeride bir yönetici, bir bakıyorsunuz bir yıl içinde işte 8 ayda 12 kişi işi terk etmiş, 15 kişi istifa etmiş. Hatta Konya'da bir şirket, hayret etmiştim, ayda bir kişi, inanılır gibi değil, istifa dilekçesi veriyor. Şimdi bu yönetim bozukluğundan olan bir şeydir. Çünkü insanlar iş bulacağım diye 9 dönüyorlar değil mi? Evet. Kıvrılıyorlar ve herkes bir işe girerken lan bu rezalete giriyoruz ama bakalım ne olacak demez. İnşallah güzel arkadaşlar edeyim. İşte daha sonra da 3 ay sonra da maaşımızı arttıracaklarmış. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Güzel umutlarla girer herkes. Çünkü bizim ülkemizde yine üzülerek söylüyorum. İş bulmak bir bayram yani. Bir güzel haber yani. Beni iş aldılar. Bize bunu yaşıyorlar. Biz daha iyisini değil, bir iyi bir işi bulmayı yani hedefleyerek yaşıyoruz. Hani bir yere ait olma. Şöyle diyeyim aslında, şuradan da devam edersem, motivasyonun çeşitli kulelerini yapmış biliyorsunuz. Maslow'un şeysidir, bu kulesidir, üçgenidir. Biz daha hele günümüzün ekonomisinde fiziksel yaşam koşullarımız iyi olunca da çok motive oluyoruz. Ay çok güzel ya, sonunda güzel bir eve taşınabildim, iyi bir apartmanda oturuyorum filan. Veya işte güvende hissediyorsak kendimiz, o kadar güvensiz ortamlar yaşıyoruz ki işte taşınıyorsun, 8. gün hırsız giriyor filan. Polis diyor ki olur, bu mahallede çok oluyor diyor. Aa, polis diyor bunu. İki sokak ötedeki polis diyor ki evet abla ne yapacaksın, bu mahallede çok oluyor diyor. Bizde artık her şey yayılmış vaziyette bir mizah taşıdığı için. Tamam da kardeş, sen hani buranın asayişini koruyacak insan olarak, madem bu da diyor dördüncü, sizden öncekini de soydular bu dairede diyor filan. Yani adamlar mimlemiş, hobi edinmişler, aynı yeri soymaya devam ediyorlar. Daha benim güvenli bir yerde oturuyor olmam bile bir motivasyon aracı. Hani değil, yaşamın nefesin arkası geliyor aidiyet. Yani yaşasın işe girdim, yaşasın iş yapıyorum filan. Tanınma, statü filan bizim için, bizim gençlik, yeni gelen jenerasyon için sonraki işler. Ama bakıyor ki iş dünyasında bu yok. İşte YouTube kanallarında, YouTuber olarak işte herkes biliyorsunuz, herbesi gazeteci oldu, yorum yapıyor değil mi? Bir yığın insan aslında tanınma, statüye o kadar ihtiyaç duyuyor ki kendini gerçekleştirmeye aynı zamanda. Bunun dijital çağındaki bütün yollarını araştırıyor, dönüyor, uğraşıyor filan. Burada biz aslında yokların içinde hepimiz girişimci olduk. Çare bulabilmek için geleceğimize sürekli girişimcilik içindeyiz bir çeşit. Hani artık bir bakıyorsun eltiniz örgü örüyor. Acaba şeyde satabilir miyim? Instagram'da satabilir miyim diyor. Face'de birisi turşu yapıyorum, yok öteki reçel yapıyorum. Girişimci aslında ruh olarak yaratıcı insanımız çok fazla. Hepimiz aynı düzlemde yürüyoruz. Bu işe çok motiveyiz. Sadece şu kuledeki bazı ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için. Ama biz iş dünyasında, kendi bu hızlı iş dünyasında, hatta rekabetçi ortamın getirdiği ezici, üzücü, insana hiç vakit bırakmayan, bakın motivasyon için durup şöyle bir nefes alma aralığınızın olması lazım. Bir insanın kendini ben ne yapıyorum? Dur bakalım, çıkacağız bir dakika. Bir değerlendireyim. Değerlendirecek vakit lazım insana. İş dünyası bugün tüm vakitlerini bana vereceksin diye haykırıyor. Ve bu konuda benim buna hakkım var mı? Bir kadın bu kadar çalıştırılır mı? Bir adam bu kadar çalıştırılır mı? 5 kişinin yapacağı işi 2 kişi yaparak bu kadar iş gücü, iş yüklenir mi gibi bir kaygısı yok işletmelerimiz.
Evet.
İnanılmaz iş yükümüz var ve dünya bunun tersine gidiyor. İnsan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, depresyonun ne kadar arttığını, insanların motive olmak için çok zorlandığını ve fiziksel hastalıkların çoğaldığını görüyor artık dünya. Finlandiya'yı örnek vereceğim. İş saatlerini 8-10, bizde 12 saat çalıştırılıyor, o ayrı da 6 saate indirmiş durumdalar. Ekstrem durumlarda 7 saat. Haftada 4 güne inmiş durumdalar ve dünyaya örnek oluyorlar. Bugün dünyanın öncü firmaları öncülük ve önderlik şeyine yatkın olarak, standardına uygun olarak kendilerini bu önderliğin içinde görmek adına bu yeniliklere uyuyorlar, uyum sağlıyorlar. İşte Microsoft bunu yapıyor. Dünyanın bazı yaratım, kreatif, kreatörlerin çalıştığı şirketler yapıyor. Dünyada önder olmak ve isimlerini bu konuda yürütmek onların da motivasyonu. Bu anlamda yürüyorlar. Artık bizim için kendi motivasyonumuzu başarıyla ayakta tutabilme şeysi, gayreti aslında başarıyla ölçülen bir şey. Yani biz başarının ne olduğu konusunda, başarıya giden yolun ne olduğu konusunda, hayatımızda neleri kazanırsam ben bu konuda kendimi iyi hissederim. Yani 20 yaşında hangi gelişimler içinde bir şeylere gayret eder isem, öğrenirsem 40'ıma 45'ime geldiğimde kendimi iyi hissederim. Aslında biraz buralardan bakmak lazım. Motivasyon bir, ay valla içime düştü, sevinçli biriyim ben, böyleyim falan, böyle bir şey yok. Ve bir çalışmanın, gayretin, hani gözyaşının, uykusuzluğun şeysi. İşte ben iş hayatında çok çabuk yükseldim, çok başarılı, şanslıydım. İşte dışarıdan bakanlar, Sevda ne kadar şanslısın, hemen de müdür oldun falan. Ya deli gibi çalıştık. Yani deli gibi çalıştık. Yani sigorta kanunları, ben şey yapmazdım yani, bu benim işim değil falan yapmazdım. Bir eksik gördüğünüzde o eksik üzerinden nasıl faydaya dönüştürürüm, nasıl çözerim? Bu gayretleri gösteren insanların yapabilme yetileri, kahramanlıklarının tatma yetileri olduğu için becerdim yani, bitirdim, yaptım diyebildikleri için tabii ki motivasyonları yüksek. Çözme yetileri yüksek. Sen hiçbir şey yapma abi, bize de rastlamadın, ne yapalım falan, otur. Tabii onun işte müdürü iyiydi, onu da aldı bilmem. Yok böyle bir şey. Hani bugün iş dünyasında, hele ki yabancı firmalarda işe yaramayan, minnacık bir yeteneğin olsun onların işine yarayan ya da girişimcilerin işine yarayan, iş sahiplerinin işine yarayan, asla senden vazgeçmezler. Ama bunu geliştirmek gerekiyor. Bunu sebatla yürümek gerekiyor. Mesela başarı diye hepimiz isteriz değil mi? Hayatta başarılı olmak, yaşlandığımızda başarı hikayeleri anlatmak. Bunun için bir amacın olmalı. Sabah oluyor, akşam oluyor. İşte akşam olunca da yatıyoruz, sabah da kalkıyoruz. Ay gene çok yorulmuşum falan. Hiçbir şey yok içinde. Ama bir amaç, bu amacın bir gayesi. Ben girişimcilik yapayım. Nasıl köşeyi döneyim acaba? En çok parayı nereden kazanayım? Abi şunu yaptık mı bir köşe. Ondan sonra oturur göbeğimizi kaşırsın. Ben böyle laflar duyuyorum kafelerde, gençlerde. Alırsın içine.
Tam da onunla ilgili bir soru soracaktım size. Yürü. Şimdi bizim jenerasyon daha çok şeye bakıyor. Yani mesela 40 yaşında hangi işi yaparsam mutlu olurum değil de 40 yaşına geldiğimde ekonomik olarak nasıl iyi olur? Bizde şey, sevdiğin işi yapmak eşittir şey gibi görünüyor. Hani hayat, yaşam standartlarının yüksek olması. Yani evim çok güzel olsun, çok iyi maaş alayım. Yani paramı rahat bir şekilde harcayayım, böyle bir şey istiyor. Ben de onu diyecektim aslında. Bunu biz çok karıştırıyoruz. Mesela şu an siz bana söylerken ben onu fark ettim. Mesela ben de kariyerde giderken bir zamanlar şeye bakıyordum, biyomedikal mühendisliği öğrencisiyim mesela ben. Hangisinden gidersem böyle hani daha iyi para kazanırım, hayat standartlarım daha iyi olur, nasıl daha çabuk böyle hani yurt dışında bir şirkette çalışabilirim, hangi alanda gitmeliyim gibi sorular sorarak gitmiştim. Ben tabii sonra mutlu olamadım da o ayrı bir durum.
Tecrübe ve inancım üzerinden yürüyeyim buraya. Burada bir eksik var. Evet. Bu gençlik şunu da yapıyor. Ne zaman çalışmadan yaşayabilirim?
Evet.
Az çalışıp çok harcayarak ne zaman yapabilirim? Tamam.
Evet.
Böyle de bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Gülümseyebilirsiniz. Belki de yok artık hocam yuh falan da diyebilirsiniz. Ben ilk iş hayatına başladığımda kendi coşkumdan size söz etmek istiyorum. Diyordum ki ya hiçbir şey bilmiyorum. Bakın hangi üniversiteyi bitirirseniz bitirin. Ben işletme okumuşum. İşte filan bir şeyler kendi çabamla sosyal psikoloji okumuşum. İşte davranış bilimleri ilgimi çekmiş, gömülmüşüm. Buralarda çalışmışım, çabalamışım. Tamam. Ama bir holdinge, bir şirkete, bir organizasyona geldiğinizde o organizasyonun ruhu, oradaki iş akışları konusunda hiçbir fikriniz yoktur üniversiteden çıktığınızda. Hiçbir gencin de yoktur. Şimdi evet. Şirketlerde şöyle bir hata oluyor. O kadar mühendis olmuş, bilmem neyi bağlamayı bilmiyor. Bilmez kardeşim. O üniversitesinde formasyon kazanmıştır. Teknik ne kadar imkan veriliyorsa o kadar uygulama yapmıştır. Senin üretim sahanda onun yetiştirilmesi gerekir. Hem de ilkokul mezunu ustan tarafından yetiştirilmesi gerekir. Ve sen bu elemanı aldın, eleştirmek değil, yetiştirmek durumundasın. İki, marifet iltifata tabidir. Onu motive, bu işe, bu işte ilerlemesi üzerine ona yol vermek durumundasın. Bizde bir huy daha var. Birinci huy alınganlık dedim. İkincisi de eleştiriye doyamayız biz. Bir de şeyizdir, eksik bulmaya bayılıyoruz. Bunlar çok üzücü. Bir şeyin, mesela ben çocuklarımı okutuyorum. İlkokulda öğretmen değil mi? Bütün öğretmenlere coşkun saygım var. İyi ki varlar. İyi öğretmenlerle bu ülke ve dünya iyi yerlere gelecektir eminim. Ama diyor ki oğlunuza diyor 7 tane problem sordum. 4'ünü yapmış, 3'ünü yapamamış diyor. Ben diyorum ki hanımefendi 4'ünü yapmış. Ama ben o 3'ünü gösterdim daha önce. Bakın diyor hiç dikkati yok. Dikkatsiz, konsantrasyonu bozuk. Bugün bütün çocuklar tedavi oluyorlar ve kahroluyorum ben. Yani senin 7 sorunu birden yapmaya mecbur değil bu çocuklar. Bu alışkanlık yürüyor. Ve hala hobi için yapıyor işte. Geçenlerde değil mi? Satranç oynuyor bir çocuk. Satranç nedir? Hobi yapıyor. 11 yaşında bir çocuk. Babası diyor ki o maçı verdin ya uyumuyorum kaç gecedir. Abi ne yapıyorsun şimdi? Hani biz daha yetişirken evdeki hırslı öğretmenlerimiz ya da patronlarımızla zaten kırık dökük. Gençler niye tükeniyorlardı umutsuzlaşıp işte Boğaziçi'nden bir çocuk ağaç altına oturuyor da bay bay yapıyor filan. Dilime almak istemiyorum ama umutsuzlaşıyor çocuklar. Bu başarıyı kendini gerçekleştirme, istediğini inşa edebilme, yaptığının tadını çıkarma şeklinde değil de rekabet etme ve illaki en iyi olanaklarla, en çok parayla bir şeye ulaşma. Hayır ya, bir durun yani. Bir artık bir şeyleri farklı tatlarda, farklı anlamlarda yeniden tanımlamak gerekiyor bence ki ülkemizde daha leziz insan ilişkileri olsun. Çünkü bugün eğer biz duygusal davranışlar içinde öfkemizi yönetemiyor, kahrımızı yönetemiyor, kıskançlığımızı yönetemiyorsak, yönetmekten de kastım hani bunların içinde boğuluyorsak ve en ufak bir iletişimde daha bu sabah okudum. İşte gece diyor hırsız var diye bağırmış adam. Gece diyor gürültü ettik, tepem attı diyor. Tak almış silahı vurmuş genci, öldürdü yani. Biz artık çözümlerimizi silahla falan halleder hale geldiysek bu başarısızlık, yani başarı tanımlarının kişileri dışarıda bırakan başarısızlık vakaları üzerinden ne kadar yetersizlik hissi yaşatmakla motivasyonlarını nasıl, hayatla ilgili motivasyonlarını nasıl ellerinden almakla yaptığımızın resmidir bu. Onun için kişilere çok şey düşüyor öz motivasyonda. Çok fazla da insanların vaktini almak istemiyorum. Söyleyecek çok söz var. Burada kişi olarak kendimizi bulunduğumuz alanda kendi isteklerimizin doğrultusundaki yolculukta insani hani kendimizi düşündüğümüzde ve geriye döndüğümüzde iyi hissettirecek alışkanlıklarla doğru disiplinle yolculuğumuzu düzgün üreten ve paylaşan bir kimlikte taşıyor olmak, fayda teorisini düşünebilmek, kime faydası olsun diye ben bu girişimi yapıyorum değil mi? Sadece para, köşe bu değil. Hangi insanın ihtiyacının, hangi ihtiyacının karşılayıcısı olarak üretmek istiyorum? Piyasada neye ihtiyaç var ki ben bu ihtiyaca hizmet edeceğim? Bir hizmet bilinci geliştirebiliyorsam ancak öz motivasyonum biz bu işi bunun için yapıyoruz diyebiliyor değil mi? İçinde anlam varsa ve ben yaptığım işin, emeğimin sevincini yaşayabilecek üretimler yapabiliyorsam, bunu da insanlarla birlikte yapabiliyorsam. Yani bir iş yeri açtım, yanımda da 50 kişi çalıştırıyorum, 50 aileyle kazancımı paylaşıyorum, fikrimi paylaşıyorum, yol yürüyorum ve bunu da insanca yapıyorsam, benim motivasyonumun bozuk olmasına pek imkan yok. Demek ki öz motivasyon kendi çıkarımım belki, farklı şekilde de farklı parametrelerde de anlatılabilir ama bir değer üzerinden, değerler üzerinden, bir fayda üzerinden yapabiliyorsam eğer motivasyonum daim olacaktır kendi özümde. Ben Sevtap'tan memnun olmalıyım Sevtap'ın yaptığı işleri düşünürken. Ve bunu, bu memnuniyeti taşımam için sürekli çalışıyorum. Bu eğitimi belki 150 kere vermişimdir ama her seferinde yeni bir şey var mı diye Google Baba'yla bir çalışma yapıyorum. Acaba kimler yeni ne söylemiş? Yeni nesil nerede, nelerden etkileniyor? Pandemi sonrası motivasyon unsurları neler? Girişimcilik dediğim zaman işte Türkiye'de bir girişimcinin bilmesi gereken şeyler neler? Neler beni motive eder? Bugün baktığımız zaman bizim söylediğimiz anlamda girişimcilikle bugün ülkemizde girişimcilik kavramı arasında birazcık fark var. Girişimci olmak, hedefinde köşeyi dönmek olursa bunun anlam kargaşası, yani bizi değil hiç kimseyi mutlu etmez diye düşünüyorum. Onun için öz motivasyon aslında, şöyle bakarsam, sürekliliğini de sağlamak için daha aşağılara doğru da gideyim diyorum ama pek de yürütemiyorum bu. Neden yürümüyor?
Evet. Kenar tarafta sayılar olan tarafta ilerlerseniz ilerleyecektir.
Sayılara basıyorum ama ben ekranda şeyim şurada galiba. Bir dakika şöyle yapalım. Evet. Ha. Özgüvenden de söz ettim size. Burada dediğim gibi değerler çok kıymetli. Söz kesmiş oldum ama motivasyon kaynaklarını, yani ben kendimin neden memnun olduğunu keşfedemezsem zaten kendi motivasyonumu inşa etmem de çok olası olmuyor. Çok doğru olmuyor. Bakın hayat işte akşam yatılan sabah kalkılan bir zaman süreci değil. Burada bir bilinç, bir tutum, bir anlam bilgisi lazım. Hayat bilgisi lazım insana. Ya niye yaşıyorum? Ben şu an mesela, çok kıymetli bir şey vardır motive olabilmeniz için değil mi? Bugün çok pompalanan bir şey bu. Anın kıymetini bil. Anı işte düzgün yürüt filan. Bir kere bir şeyin varlığını ortaya koyabilmek için o varlığı engelleyen şeylere de bakmak lazım. Beni motivasyondan uzak tutan şeyler neler? Bakın bütün bunlar düşünmek istiyor. Ben kişiye göre, Ayşe'ye göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, o gün kimle sohbet ettiysem ona göre ve daima aynı problemleri yaşayarak, tekrarlayarak yaşıyorsam bir adım bile ilerlemiş olmuyorum. Bugün motivasyon dendiğinde, öz motivasyon dendiğinde Edison'un ampulü keşfederken 999 tane, tabii egzajere edilmiştir, abartılmıştır, tarihin kahramanlık tadında güzelleştirilmiştir belki. Orada değildik, bilmiyoruz ama bütün yayınlarda şu söylenir, 999 tane deney yapmıştır ve bininci de işte ampulü bulmuştur. Adamın bir cümlesi var, kitabı da yazılmıştır. Oğlu hayatta, oğlu da bu kitapları yazmış. Ne diyor? 999'unda neyi yapmayacağımı öğrendim. Ampulü oluşturmak, yapmak bir süreçti. O süreçte 999 deney vardı. 1000'de bana bu oluşum açıldı. Bitti. Adam vazgeçmeme, yani mutsuzluğa kapılmama, isteksizliği yapmama, faaliyetten vazgeçmeme, bıkmama gibi özellikleri için bir bilinci var değil mi? Bu bir süreç, sonuna kadar gidilecek diyor.
Evet.
Kitabında başka bir hikayesi de var. Ne diyor? Kıyamet gibi yangın çıkıyor. Kablolar yanıyor haşır haşır. Bilirsiniz, evet. Çok duymuşsunuzdur. Eğitimlerde anlatırız. Acayip bir alev. Oğlu bağırıyor, baba koş diyor. Fabrika yanıyor. Diyor ki annene haber ver. Bir daha öyle alevle hiçbir yerde göremez. Yani şimdi hayat bilgisi bu. Bu ağıt falan değil. Tabii ki telaşlanırız. Tabii ki hayrete düşeriz. Tabii ki kötü şeyler başımıza gelmesin. Ama hayatın hepsi içinde. O zaman benim yapacak şeylerim var diyebilmek zaten bakın motivasyona bağlı bir şey. Yaşam motivasyonuna bağlı bir şey. Ha, sonra diyor ki onu oradan çekin. Graderleri çağırın. Şuraya belediyeye haber verin. Bilmem neyi yıkın. Duvarı kaldırın. Talimatlar, talimatlar, talimatlar. Bir an duruyor. Bunlar şimdi para ister. Biri para bulsun diyor. Ya adamın aklına para falan gelmiyor. Yani oğlu yazıyor bunları kitabında. Babam diyor haykırdı. Durdu bana baktı. Oğlum bir yerlere telefon et. Biri de para bulsun dedi. Yani bakın para ne kadar arkada geliyor. Bugün sizler hani sermayedar buluyorsunuz değil mi? Yatırım yapacak gençlere yardımcı kişiler buluyorsunuz. Bazı insanlar parası vardır, fikire ihtiyacı var ki günümüz fikir şeysi, çağı. Bazı insanların da fikri ve enerjisi vardır ve bu iki insanın birleşmesiyle yeniden yürünür. Ve hayat sürprizlerle doldur. Ben hayatın sürprizlerini, hayatın getirilerini, hayatın içeriklerine inanan, anlayan ve bunu düşünerek bu konuda okuyan, kendimi geliştiren, yürüten, beynimi, şuurumu işleyen biri değilsem arabeskten başka öteye gidemem.
Zaten şey fikir, enerji ve para üçü aynı anda bulunmuyor. Zamanımız, enerjimiz vardır, fikrimiz vardır ama paramız yoktur.
Evet, fikir öyle Fikret'in cebinde gezmez.
Evet.
Bir zorluk karşısında çözüm ararken fikir geliyor.
Evet.
Yani bir şey zorlanıyorsun, bir şey yok. Ben ne yapayım diyorsun filan. Bir de bizde şey var. Sevgi lafı ediyoruz. Değil mi? Motivasyon temeli sevgi. Aslında hayatın temeli sevgi. Ama çok enteresan bir tavrımız var. Ay gene mi sevgi? İçini boşaltmışız aşkım aşkımlarla. Bir de bu sevgiyle dalga geçiyoruz yani. Yani sevgin yoksa yapma sevincin de yok. Bir şeyi çalmayı seviyorsan çalabildiğinde sevinç duyarsın değil mi?
Evet.
Yani ne bileyim basit bir şey yapmak istiyorsan, ay ben çok seviyorum resim yapmak istiyorum ama hiç resim yapmamışım, hocalara gidiyorum, güzel bir tablo yaptığımda sevinç duyarım, yaşasın ustalaştım diye. Şimdi sevincin işlenebilmesi için önce sevginin olması lazım. Çalışma sevgisi, işte ne bileyim yapma isteği, neyin sevgisiyse o seni götürecek, taşıyacak olan şey. Biz mutluluğu hep istiyoruz. Ama hiç saygımız yok mutluluğa. Bedava mı abicim yani? Geliyor da sana mı konuyor? Her şeyi karanlık gör. Her şeye kusur bul. Hatta paranoya şeklinde. Her şeyi şöyle değildir şeklinde bak. Karart, karala. Hatta değersizleştir. Ondan sonra mutsuzum diye dolaş. Mümkün değil mutlu olman ki. Veya sürekli otur. Hizmet al, hizmet verme. Sıkılırsın be ya. Yani çünkü biz birinin gözünün ışıltısı, birinin işini kolaylaştırma, birinin derdine çare olma, birinin rahatsızlığına veya sıkışmışlığına yol açabilme, işe yarama duygusundan mutluluk ışıltısı yakalıyoruz. Bu bir hayat bilgisi.
Evet.
bana birileri bir şey yapsın. Bugün biliyor musunuz iş dünyasında bir şey konuşuluyor, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki çalıştıracak adam bulamıyoruz. Eskiden şey vardı, rakip firmalar kaç para veriyor? Çok para veriyor. Biz o bütçeye çıkamıyoruz hocam, onun için adam bulamıyoruz. Böyle bir cümle vardı. Şimdi rakip kim? Herkes eşit veriyor. 4 lira, 5 lira, 8 lira, 15 lira. Şimdi rakip kim biliyor musun? Anne babalar. O kadar iyi imkanlar sunuyorlar ki çocuklarına. Çocuk çalışıp ne yapsın? Çalışsın o kadar. Yok. Tamam mı? Biz evet. Eskiden ay işe gireceğiz. Yaşasın, ben şu firmayı seçtim. Araba da veriyor. Prim de veriyor. Bir de sigorta yaptırıyormuş. Özel sağlık sigorta. Hepsini ana baba yaptırıyor şimdi.
Doğru.
Çünkü çocuk yeni bir kavram çıktı biliyorsunuz değil mi? Tatlı bir kavram. Ev genci.
Evet.
Ev genci diye bir şey çıktı. Bizim zamanımız dev genci, şimdi oldu ev genci. Yani bunun esprisini yapıyor Ali Koç diye benim bir meslektaşım, arkadaşım. Bunun esprisini yapıyor eğitmenler. Tadını çıkarıyor. Ama böyle bir dünya yani. O zaman benim oturup birazcık yaşamla ilgili düşünebilmem lazım. Öz motivasyonumun ne olabileceği konusunda bir düşünce üretmem lazım. Ne, hangi duygular beni motive edebilir? Hangi duygular benim motivasyonumu alabilir? Şu an yaptığım ne ile ben geleceğimi örebilirim? Şu an. Hani zen kültürü burada çok şeydir. İnsanı aydınlatır yani. Hani Budası var, zeni var, kendi tasavvuf bilinçlerimiz var. Değil mi? Çin atasözü var, Türk atasözü var. Dünya konuşuyor. Evet. Ama bunlar sanki bize değil de uzayda birine söyleniyor da hiç üstümüze almıyoruz. Ne diyor? Meyve yemek, bir ağaç dik diyor değil mi? Bugün diktiğin ağaç senin 3 yıl sonra meyve yemen demek.
Evet.
Veya o meyveyi satıp bir gelir kazanman demek. Ama önce ağaç dikeceksin. Bugün bir şey yapacaksın. Bunu eğer sembolleştirirsem, ben bugün İngilizce öğrenmek için boğuşurum. 3 sene sonra gerçekten ve kararlı bir şekilde yürüyorsam bunun keyfini çıkarırım İngilizce konuşurken. Veya işte yabancılarla bağlantılara girerken bir konuda kendimi iyi ifade edip yabancı bir şirketle çalışıp. Çünkü dünya artık Türk şirketi falan diye bir şey kalmadı. Dünyanın her yerinde Zoom'la da çalışıyoruz. Dijital değil mi? Evet. Benim işte çocuklarım bilmem nerede oturuyor ama İstanbul'daki bir şirkete yaratım süreçleri üzerine iş yapıyor. Bilmem nerede oturuyor, işte kodlama sistemleri üstüne iş yapıyor. Hollanda'da açıyor gece, benden danışmanlık alıyor. Gayet rahat yönetimini yapıyor. Amerika'ya da şey yapabiliyorsun, saatleri ayarlıyorsun. Artık dünya avuç içindeyken ben artık kaderimi bana birilerinin verecekleri üzerinden bırakıyorsam, benim hani su bekleyen çiçek gibi yağmur yağmadığı an çözsün yani. O zaman benim beni besleyecek çabaya ihtiyacım var. Bu da şuurlanmayla, bu konuda bilinçlenmeyle olan bir şey. Yoksa telef olmuşsun, kimin umurunda yani? Atık olmuşsun, kimin umurunda? Özür dilerim, böyle oluyor.
Evet.
Sonra komik filmler çıkıyor. İşte kadınlara emekli maaşı bağlamasınlar, bekar adamlar sefil oluyor. Giyiş yapmayı bilmiyorsun. Bir tane çorba pişirmekten acizsin. Ayakkabını bile neredeyse eşine bağlatacaksın. Bu kadar bağımlı yetiştirirsen, hem gençler için diyorum, hem yaş almış insanlar için diyorum. Bizde çok ilginç bir şey var. Kendi ailemizde de görüyoruz yani. Ne zaman oturacağım ben? Ben ne zaman oturacağım? Kardeş ya, oturma ya. Allah nefes versin, kuvvet versin. İşe yara. Niye oturacaksın yani? Dün ben Büyükada'da oturuyorum. Bir manava gittim. Teyze uğraşıyor. Eller belli. Böyle romatizmal. Beli bükük. Bana işte fasulye koyacak. Teyzeciğim dedim, sen ver ben koyayım. Şey yapma, uğraşma, hani yaşını görüyorsun, uğraşını görüyorsun, bükülüyor kadıncağız. İçim dayanmadı, bana ne dedi biliyor musun? Sen dedi, şuradaki iki kızı görüyor musun, maaşımdan keserler evladım, ben fasulyemi koyayım da keyfime bakayım dedi. Yani bu yaşama dahil olmanın bilincini ve hevesini, sevincini, sevgisini taşıyorsa bir insan, motivasyon kim olur yani? Kim oluyor motivasyon? Zaten içeride coşkusunu taşır. Temel konu kendi işe yararlılığını, paylaşımcı faydanı inşa etmek. Devamlı oturmaya bakan şu ruhtan kurtulup kendimize bu sevinçleri açmak. Teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Daha günlerde daha güzel konulardı. Konu bitmez. Çok teşekkür ediyorum. Benden bu gecelik bu kadar olsun.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten hayranlıkla dinledim sizi.
Teşekkür ederim.
Kendine notlar da aldım bu arada. Ben son olarak bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi sizden bir film, podcast, kitap önerisi almak isterim.
Evet. Ben bazı notlar aldım bu konuda sizler için. Mesela ben eğitim dünyasında, iş dünyasında yol alan, kendi üzerinde değerler üretmek isteyen insanlar için, yani dostlar, arkadaşlarımız için diyelim, hepimiz aynı yolda yolcuyuz. Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı ders kitabı gibidir, iyi bir kitap. Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı Stephen Covey'nin tek tek teknik olarak anlatır. Bazen sıkılırsın, çok şeyleri vardır, nedir o, grafikleri falan vardır kendine göre. Şimdi benim seviyem, yani ben bugüne kadar birçok kitap okuduğum için bazı şeyleri buraya da bu lazım falan diye eklemeler yapabiliyoruz ama temel olarak bu iyi çalışılmış bir kitap. Stephen Covey Enstitüsü hala bu konuda çabasını yürütüyor. Bir de arkadaşlara öz motivasyon konusunda kendilerini tartmaları için rastladığım bir video tavsiye ediyorum. Alice Hertz, kodlarsam Adana Alice, yani yazarım size. Alice, Alice Hertz, yani şöyle diyeyim, Halkalı, Edirne, Rize ve Zonguldak Hertz.
Tamam.
Summer, bildiğiniz Summer, Sommer. 109 yaşında bu hanım. İkinci Dünya Savaşı'nda kampta kalmış ve bütün ailesini kaybetmiş bir piyanist. Şu anda 109 yaşında. YouTube'da Alice Hertz diye yazarsanız 2009'dan itibaren 2008, 2009, 2014, 2015 her yıl onunla yapılan bir röportajlar var. Türkçe altyazılı. Bu nasıl bir yaşam motivasyonudur? Öz motivasyonun bu kadarına da yuh, bu nedir? Yani çok özel bir insan. Şu anda 110 yaşında. Bu seneki video 110. yaşı için. Olağanüstü. Bir insanın kendini nerelerde uçurduğunu ve gayesi üzerinden nerelere gelebildiğini en iyi anlatan canlı örneklerden biri. Dizi olarak da şeyi tavsiye ediyorum. Forecast mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yeni gençliğin güzel laflarından. Ben şeyi takip ediyorum. Motivasyon, başarı, insanın güdüleri, kuşkusu, koşturması. Sinan Canan'ı takip ediyorum. Çok takdir ediyorum Sinan Canan'ın çalışmalarını. Ayrıca da tarih bilincine çok önem veriyorum. Çok tarih bildiğim söylenemez ama takip ediyorum. Felsefeyi de takip ediyorum. Bu anlamda İlber Ortaylı son 2 yıldır ballandı. Böyle bal bal anlatıyor artık yaşıyla da, görmüş geçmişliğiyle, esprileriyle de. Şahsen de gittim, merak edip tanıdım. Çok nezih, tatlı bir insan. Hayat hakkında da, yaşam üzerine de kitapları var. Tamam, evet. Tatlıdır, o kendi hayatıdır. Özel bir insandır ama tarih sohbetleri bugünün dünyasını anlayabilmemiz için, bugünün Türkiye'sini daha iyi, ülkemizi daha iyi değerlendirmek ve yatırımlarımızda veya girişimci ruhumuzda adımlarımızı biraz daha bilinçli atmak için güzel bir kaynak. Hem de akşamları böyle 20 dakikalık onun videoları haftada bir çıkarıyor ama birikmiş çok. Cahille sohbeti kestim diye buradan saygıyla anıyorum. Çok keyifli. Bu şeylerini seviyorum. Bu benim özel zevkim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yoksa sonsuz kaynak var. Sonsuz yayın var. Hepsinden faydalanmak mümkün. Herkes güzel bir şeyler yapıyor ama dediğim gibi fazla bilgi, eyleme geçmemiş fazla bilgi boğar insanı. Gayenize uygun, eyleminize, yani eylem demeyeyim, fiilinize ve faaliyetinize katkı verecek damıtılmış bilgiler hem sakin hem serin size hızlı yola aldırır. Azar azar olur ama açar insanın yüreğini de açar, zihnini de açar. Daha kolay sonuçlar alabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim. Yani sizin söylediğiniz şey üzerine cümle söyleyemiyorum. Yani öyle hayranlıkla izliyorum. Gözlerimden çıkarak.
Korkmayın öyle. Neyse, çok teşekkür ederim. Her şey.
Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.
Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.